Büyük Mücadele 22. Nokta nokta, yerine gelen peygamberlik sözleri. Rabbin gelişinin ilk beklendiği tarih 1844 ilkbaharı geçtikten sonra bir süre boyunca onun gelişini bekleyenler şüpheye ve belirsizliğe düştüler. Dünya onları kesin bir yenilgiye uğramış ve bir hayalin peşinden koştukları kanıtlanmış olarak görse de onların teselli kaynağı halen Allah'ın sözüydü. Pek çok kişi kutsal yazıları araştırmaya devam ederek imanlarının kanıtlarını yeni baştan incelediler ve daha fazla ışık alabilmek için peygamberlik sözlerini dikkatle çalıştılar. Kutsal kitabın onların duruşunu destekleyen tanıklığı açık ve kesin görünüyordu. Yanlış olması ihtimali bulunmayan işaretler Mesih'in gelişinin yakın olduğuna işaret ediyordu. Rabbin özel bereketi hem günahkarların ihtida etmeleriyle hem de Hristiyanlar arasında ruhsal hayatın yenilenmesiyle bildirinin gökten olduğuna tanıklık etmişti. İmanlılar hayal kırıklıklarını açıklayamasalar da geçmiş deneyimlerinde kendilerini Allah'ın yönlendirdiğinden emindiler. İkinci geliş zamanına işaret ettiğini düşündükleri peygamberlik sözleriyle iç içe geçmiş olarak, bilhassa içinde bulundukları belirsizlik ve kararsızlık durumuna uygun ve onları imanda sabırla beklemeye teşvik ederek, anlayışlarına şimdi karanlık gelen şeyin belirlenen zamanda açıklığa kavuşturulacağını bildiren açıklama da vardı. Bu peygamberlik sözlerinden biri de Habakuk 2, ayet 14 ayetlerinde bulunuyordu. Nöbet yerinde, gözcü kulesinde durayım. Bakayım Rab bana ne diyecek, yakınmalarıma ne yanıt verecek göreyim. Şöyle yanıtladı Rab, göreceklerini taş levhalara oyarak yaz, öyle ki herkes bir çırpıda okusun. Bu olayların zamanı gelmedi henüz, sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları, kesinlikle olacak, gecikmeyecek. Bakın şu övüngen kişiye, niyeti iyi değildir ama doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır. Daha 1842 yılında bu peygamberlik sözünde verilen göreceklerini taş levhalara oyarak yaz, öyle ki herkes bir çırpıda okusun talimatı, Charles Fitch E. Daniel ve Vahiy kitapçıklarındaki görümleri açıklayacak bir peygamberlik tablosu hazırlama fikrini vermişti. Bu tablonun yayınlanması Habakuk'a verilen emrin yerine getirilmesi olarak görüldü. Ancak o zaman hiç kimse aynı peygamberlik sözünde görümün yerine gelmesinde belirgin bir gecikmeden bekleme süresinden bahsedildiğinin farkına varmadı. Hayal kırıklığının ardından kutsal yazının bu bölümü çok anlamlı göründü. Bu olayların zamanı gelmedi henüz. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları, kesinlikle olacak, gecikmeyecek. Doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır. Hezekiel'in peygamberlik sözlerinin bir bölümü de imanlılar için güç ve teselli kaynağı oldu. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, İsrail'de yaygın olan günler geçiyor, her görüm boşa çıkıyor deyişinin anlamı nedir? Onlara de ki, egemen Rab şöyle diyor. Her görümün yerine geleceği günler yaklaştı. Ama ben, Rab, ne dersem gecikmeden olacak. İsrail halkı, onun gördüğü görüm uzak günler için, peygamberlik sözleri de uzak gelecekle ilgili diyor. Bundan ötürü onlara de ki, egemen Rab şöyle diyor. Söylediğim sözlerden hiçbiri artık gecikmeyecek, ne dersem olacak. Hezekiel 12, ayet 21-25, 27-28. Bekleyenler, sonu başlangıçtan itibaren bilen kişinin, çağların ötesinden bakarak onların hayal kırıklığını öngördüğüne ve onlara cesaret ve umut sözleri verdiğine iman ederek sevindiler. Kutsal yazıların onları sabırla beklemeye ve Allah'ın sözüne olan güvenlerini sıkı sıkıya tutmaya teşvik eden bu bölümleri olmasaydı, imanlarını bu denenme saatinde kaybedeceklerdi. Matta 25. bölümde yer alan 10 kız benzetmesi de Adventistlerin deneyimini örneklemektedir. Matta 24. bölümde Mesih öğrencilerinin O'nun gelişinin ve dünyanın sonunun işaretleriyle ilgili sorusuna cevap verirken, ilk gelişinden ikinci gelişine dünya tarihinin ve kendi kilisesinin tarihindeki en önemli olayları, yani Yeruşalim'in yıkılışını, kilisenin pagan ve papalık zulümleri altında yaşayacağı büyük sıkıntıyı, güneşin ve ayın kararmasını ve yıldızların düşüşünü belirtmişti. Bundan sonra krallığı ile gelişinden bahsetti ve onun gelişini bekleyen iki sınıf hizmetkarı tanımlayan benzetmeyi anlattı. 25. bölüm şu sözlerle başlar. O zaman göklerin egemenliği 10 kıza benzeyecek. Burada 24. bölümün sonunda belirtilen şey, yani son günlerde yaşamakta olan kilise gözler önüne seriliyor. Bu benzetmede deneyimleri bir şart düğününde yaşanan olaylarla örneklenir. O zaman göklerin egemenliği kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan 10 kıza benzeyecek. Bunların 5'i akıllı, 5'i akılsızdı. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Akıllılarsa kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Güvey gecikince hepsini uyku bastı. Dalıp uyudular. Gece yarısı bir ses yankılandı. İşte güvey geliyor. Onu karşılamaya çıkın. Mesih'in gelişi, birinci meleğin mesajıyla ilan edildiği gibi güveyin gelişiyle temsil edilmektedir. Onun yakında geleceğinin duyurulmasıyla meydana gelen reform, kızların dışarı çıkmalarına karşılık gelmiştir. Bu benzetmede, Matta 24. bölümde olduğu gibi iki sınıf temsil edilmektedir. Tümü kandillerini, yani kutsal kitabı almışlar ve onun ışığıyla güveyi karşılamaya çıkmışlardır. Fakat akılsızlar yanlarına kandillerini almış ama yağ almamışken, akıllılar kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da almışlardır. İkinci sınıf, Allah'ın lütfunu, onun sözünü adımlara çıra, yola ışık haline getiren kutsal ruhun yenileyici ve aydınlatıcı gücünü almışlardır. Allah korkusuyla gerçeği öğrenmek için kutsal yazıları araştırmışlar, kalbin ve yaşamın paklığı için samimiyet ve çalışmışlardır. Bunlar kişisel bir deneyim yaşamışlar, Allah'a ve O'nun sözüne hayal kırıklığının ve gecikmenin yıkamayacağı bir imana sahip olmuşlardır. Diğerleri yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Güdülerle hareket etmişlerdir. Ciddi bildiri korkularını uyandırmış, ancak kardeşlerinin imanına güvenmişler, iyi duyguların titrek ışıklarıyla tatmin olmuşlar, hakikati ya da lütfun, kalpteki gerçek işleyişini tam olarak anlayamamışlardır. Bu kişiler hemen ödül alacakları beklentisiyle, umutla dolu olarak Rabbi karşılamaya çıkmışlar, ancak kendilerini gecikmeye ve hayal kırıklığına hazırlamamışlardır. Denemeler geldiğinde imanlarını kaybetmişler ve ışıkları sönükleşmiştir. Güvey gecikince hepsini uyku bastı, dalıp uyudular. Güveyin gecikmesiyle Rabbin beklendiği zamanın geçmesi, hayal kırıklığı ve görünürdeki gecikme temsil edilmektedir. Bu belirsizlik zamanında yüzeysel ve gayretsiz kişilerin ilgisi çok geçmeden sönmeye ve çabaları gevşemeye başladı. Fakat imanını kutsal kitaba dair kişisel bilgilerine dayandıranların ayaklarının altında hayal kırıklığı dalgalarının aşındıramayacağı bir kaya vardı. Hepsini uyku bastı, dalıp uyudular. Bir sınıf kayıtsızlıkla ve imanlarını terk ederek, diğer sınıfsa daha berrak ışığın verileceği zamana dek sabırla bekleyerek. Ancak deneme gecesinde ikinciler gayretlerini ve bağlılıklarını bir ölçüde kaybediyor gibi göründüler. Gayretsiz ve yüzeysel kişiler artık kardeşlerinin imanlarına dayanamayacaklardı. Herkes kendi adına ayakta durmalı ya da düşmeliydi. Bu sıralarda bağnazlık ortaya çıkmaya başladı. Bildiriye gayretli bir biçimde inandıklarını iddia edenlerden bazıları, Allah'ın sözünün tek yanılmaz rehber olduğunu reddettiler ve ruh tarafından yönlendirildikleri iddiasıyla kendilerini duygularının, izlenimlerinin ve hayal güçlerinin denetimine bıraktılar. Kör ve bağnazca bir gayret sergileyerek kendi yollarını onaylamayan herkesi kınayan kişiler de vardı. Fanatik fikirleri ve uygulamaları genel Adventist topluluğundan hiçbir yakınlık görmedi. Ancak onlar gerçeğin davasının ayıplanmasına hizmet ettiler. Şeytan bu şekilde Allah'ın işine karşı koymayı ve onu yıkmayı amaçlıyordu. İnsanlar Advent hareketiyle büyük ölçüde silkinmişlerdi. Binlerce günahkar ihtida etmişti. İmanlı kişiler bekleme döneminde dahi kendilerini gerçeğin duyurulması işine vermişlerdi. Kötülüğün efendisi tebaasını kaybediyordu. Allah'ın davası üzerine gölge düşürmek için imana sahip olma iddiasındaki bazı kişileri aldatıp onları uçlara sürüklemeye çalıştı. Böylece temsilcileri de Adventistleri ve imanlarını nefret uyandırıcı bir şekilde göstermek için her yanıldığı, her yetersizliği ve her yakışıksız davranışı alarak insanların önüne en abartılı ışıkla tutmak için hazır bulundular. Böylece ikinci gelişe iman ettiğini söyleyen ama yürekleri onun denetiminde olan ne kadar çok kişi toplayabilirse tüm imanlılar topluluğunu temsil ettikleri iddiasıyla dikkati onların üzerine çekerek o kadar büyük bir yarar sağlayacaktı. Şeytan, kardeşlerimizin suçlayıcısıdır. İnsanlara Rabbin halkının yanılgılarını ve kusurlarını araştırıp bunları dikkate sunarken iyi işlerinden söz etmeden geçmeyi ilham eden onun ruhudur. Allah, canların kurtuluşu için çalışırken o da her zaman etkindir. Allah oğulları kendilerini Rabbin önünde sunmak için geldiklerinde şeytan da onlarla birlikte gelir. Her uyanışta kalpleri kutsanmamış ve zihinleri dengesiz olanları işe karıştırmaya hazırdır. Bu kişiler gerçeğin bazı hususlarını kabul ederek imanlılar arasında yer edindiklerinde onlar aracılığıyla çalışarak tedbirsiz olanları aldatacak kuramları sunar. Hiç kimse sırf Allah'ın çocuklarıyla birliktelikte, hatta ibadet evinde ve Rabbin sofrasında bulunduğu için gerçek Hristiyan sayılmaz. Şeytan çoğunlukla en ciddi etkinliklerde aracısı olarak kullanabileceği kişilerin görünümünde olarak bulunmaktadır. Kötülüğün efendisi, Allah, halkının göksel kente doğru yolculuklarında üzerinden geçtikleri her karış toprağı ele geçirmeye çalışmaktadır. Tüm kilise tarihinde hiçbir reform ciddi engellerle karşılaşmadan sürdürülememiştir. Paulus'un zamanında da böyleydi. Elçi nerede bir kilise kursa imanı kabul eder gibi görünen bazıları, kabul edilmesinin sonucunda gerçeğin sevgisini dışarı atacak olan bazı sapkınlıklar getirmişlerdir. Luther de Allah'ın kendileriyle doğrudan konuştuğunu iddia eden ve dolayısıyla kendi fikirlerini ve görüşlerini kutsal yazıların tanıklığının üstüne koyan fanatiklerin tuttuğu yol yüzünden büyük şaşkınlık ve sıkıntı yaşamıştır. İman ve tecrübede yetersiz olan, fakat büyük bir öz yeterlilik duygusuna sahip ve yeni şeyler dinlemeyi ve söylemeyi seven kişiler, yeni öğretmenlerin iddialarıyla kandırılmış, Allah'ın inşa etmek için Luther'i yönlendirdiği şeyi yıkmak için şeytanın aracılarına katılmışlardır. Wesley kardeşler ve etkileri ve imanlarıyla dünyayı bereketleyen diğerleri, her adımlarında şeytanın hileleriyle aşırı gayretli, dengesiz ve kutsanmamış kişileri fanatikliğin her derecesine ittiğini gördüler. William Miller'ın fanatikliğe yol açan bu etkilere karşı hoşgörüsü yoktu. Luther gibi o da her ruhun Allah'ın sözüyle sınanması gerektiğini bildirmişti. Miller şöyle demişti: "İblisin günümüzde bazılarının zihinleri üzerinde büyük bir etkisi var. Nasıl bir ruhtan geldiklerini nereden bileceğiz?" Kutsal kitap yanıtlıyor: "Onları meyvelerinden tanıyacaksınız." Pek çok ruh dünyanın her yanına yayılmıştır. Bize ise ruhları sınamamız emrediliyor. Bu dünyada ölçülü, hakça ve dindar bir şekilde yaşamamızı sağlamayan ruh, Mesih'in ruhu değildir. Şeytanın bu çılgın hareketlerde büyük payı olduğundan gitgide daha çok emin oluyorum. Aramızda tamamen kutsanmış gibi görünen pek çok kişi insani gelenekleri izlemektedir ve anlaşılan böyle iddialarda bulunmayan diğerleri kadar hakikatten habersizdirler. Yanılgı ruhu bizi gerçekten uzaklaştıracak. Allah'ın ruhuysa bizi gerçeğe yönlendirecektir. Fakat diyelim ki bir kişi yanılgı içindedir ve gerçeğe sahip olduğunu sanmaktadır. Öyleyse ne olacak? Yanıtımız, ruh ve söz mutabıktır. Bir kişi kendisini Allah'ın sözüne göre dener ve tüm söz boyunca mükemmel bir uyum bulursa, o zaman gerçeğe sahip olduğuna inanmalıdır. Fakat kendisini yönlendiren ruhun, Allah'ın yasasının ya da kitabının genel anlamıyla uyumlu olmadığını görürse, bu durumda iblisin tuzağına düşmemesi için dikkatli yürümelidir. The Advent Herald and Signs of the Times Reporter. Advent müjdecisi ve zamanların işaretleri habercisi. 8. cilt, sayı 23. 15 Ocak 1845. Çoğunlukla parlayan bir gözde, ıslak bir yanakta ve boğuk bir seste, Hristiyanlığın bütün gürültü patırtısından daha fazla içsel dindarlığa dair kanıt gördüm. Reform günlerinde reformun düşmanları, fanatikliğin tüm kötülüklerini ona karşı bütün samimiyetleriyle çalışanların üzerine yıkmışlardı. Advent hareketinin karşıtları da benzer bir yol izlediler. Aşırıcılarla fanatiklerin yanılgılarını yanlış yansıtmakla ve abartmakla yetinmeyerek, en ufak bir gerçek payı olmayan çirkin haberler yaydılar. Bu kişiler ön yargı ve öfkeyle hareket ediyorlardı. Mesih'in kapıda olduğunun duyurulması rahatlarını bozmuştu. Doğru olmasından korkuyor, ancak öyle olmadığını umuyorlardı. Adventistlere ve onların inancına açtıkları savaşın sırrı buydu. Adventistler arasına birkaç fanatik sızmış olması, hareketin Allah'tan olmadığına karar vermek için Paulus'un ya da Luther'in zamanında kilisede fanatiklerin ve aldatıcıların bulunmasını, onların çalışmasını eleştirme bahanesi olarak kullanmaktan daha geçerli bir neden değildir. Allah halkı uykularından uyansın ve tövbeyle, reform için samimiyetle çalışmaya başlasınlar. İsa'da olan gerçeği öğrenmek için kutsal yazıları araştırsınlar. Allah'a tamamen adansınlar. Şeytanın halen etkin ve tetikte olduğunun kanıtları eksik kalmayacaktır. Mümkün olan her aldatmacayla gücünü gösterecek, egemenliği altındaki bütün düşmüş melekleri yardımına çağıracaktır. Fanatikliğe ve bölünmeye yol açan şey, ikinci gelişin duyurulması değildi. Bunlar, 1844 yazında Adventistler gerçek konumları ile ilgili olarak şüphe ve şaşkınlık içindeyken ortaya çıktı. Birinci meleğin mesajının vaaz edilmesi ve gece yarısı yankılanan ses doğrudan fanatikliği ve anlaşmazlığı bastırmaya yönelikti. Bu ciddi hareketlere katılanlar uyum içindeydi. Kalpleri birbirlerine ve yakında görmeyi umdukları İsa'ya karşı sevgiyle doluydu. Tek iman, tek kutlu umut onları her türlü insani etkinin üzerine yükseltiyor, şeytanın saldırılarına karşı kalkan görevi görüyordu.
Yüvey gecikince hepsini uyku bastı. Dalıp uyudular.
Gece yarısı bir ses yankılandı. İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Matta 25, ayet 57. 1844 yazında 2300 günün sona ereceğinin ilk zannedildiği zamanla sonradan buraya dek uzanacağı anlaşılan aynı yılın sonbaharının arasında kutsal yazıların kendi sözleriyle şu bildiri ilan edildi. İşte güvey geliyor. Bu harekete yol açan keşif, 2300 günlük dönemin başlangıç noktası olan Artaşasta'nın Yeruşalim'in yeniden kurulmasına yönelik emrinin önceden sanıldığı gibi M.Ö. 457 yılının başında değil, sonbaharında yürürlüğe girmiş olmasıydı. 457 sonbaharından itibaren sayılınca 2300 yıl 1844 sonbaharında sona eriyordu. Ekte, sayfa 330'a dair nota bakınız. Eski ahitte yer alan örneklerden çıkarılan tezler de tapınağın temizlenmesiyle temsil edilen olayın meydana gelmesi gereken zaman olarak sonbahara işaret etmekteydi. Bu, Mesih'in ilk gelişine ilişkin örneklerin yerine gelme biçimlerine dikkat edildiğinde büyük bir netlikle ortaya çıktı. Fısıh kuzusunun kurban edilmesi, Mesih'in ölümünün bir gölgesiydi. Paulus şöyle diyor. Çünkü fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi. 1. Korintiler 5, ayet 7. Fısıh zamanında Rabbin huzurunda sallanan ilk yetişen ürün demeti Mesih'in dirilişini örnekliyordu. Paulus, Rabbin ve onun tüm halkının dirilişinden bahsederken şunları söylüyordu. Mesih turfanda olarak, ondan sonra onun gelişinde Mesih'in olanlar. 1. Korintiler 15, ayet 23. Hasattan önce toplanan ilk olgun ürünler olan turfanda demeti gibi Mesih de gelecekteki dirilişte toplanarak Allah'ın ambarına konacak olan kurtarılanların ölümsüz hasadının turfandasıdır. Bu örnekler yalnızca olay değil, zaman bakımından da yerine geldi. Yahudi takviminin ilk ayının 14. gününde 1500 yıldır fısıh kuzusunun kurban edildiği ay ve günde Mesih öğrencileriyle birlikte fısıh yemeğini yedikten sonra dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu olarak kendi ölümünün anısını devam ettirecek olan bayramı tesis etti. Aynı gece kötü eller tarafından çarmıha gerilerek öldürülmeye götürüldü. Sallamalık demet örneğinde olduğu gibi Rabbimiz üçüncü günde ölümden dirildi, uyuyanların turfandası, tüm dirilen doğruların zavallı bedeni değiştirilerek kendi yüce bedenine benzer hale getirilerek olanların örneği oldu. 1. Korintliler 15, ayet 20. Filipililer 3, ayet 21. Aynı şekilde ikinci gelişe ilişkin örneklerin de simgesel törenlerin işaret ettiği tarihte yerine gelmeleri gerekir. Musa'ya bildirilen sistemde tapınağın arındırılması yani büyük kefaret günü Yahudi takviminin 7. ayının 10. gününde gerçekleştiriliyordu. Levililer 16, ayet 2934. Bugün de baş rahip tüm İsrail için kefaret ettikten sonra, böylece günahlarını tapınaktan temizledikten sonra halkın arasına çıkıyor ve onları kutsuyordu. Bu yüzden büyük baş rahibimiz Mesih'in günahı ve günahkarları yok ederek yeryüzünü arındırmak ve bekleyen halkını ölümsüzlükle kutsamak üzere geleceğine inanılıyordu. 7. ayın 10. günü, büyük kefaret günü, tapınağın temizlenmesi zamanı 1844 yılında Ekim ayının 22'sine denk düşüyor ve Rabbin geliş günü olarak görülüyordu. Bu görüş, o zamana dek sunulmuş olan ve 2300 günün sonbaharda sona ereceğini bildiren kanıtlarla uyumluydu ve bu sonuç karşı konulamaz gibi görünüyordu. Matta 25. bölümdeki benzetmede bekleme ve uyuyakalma zamanlarını damadın gelişi izler. Bu, hem peygamberlik sözlerinden hem de örneklerden çıkarılarak yukarıda sunulmuş olan tezlere uygundu. Doğru olduklarına ilişkin güçlü bir kanaate sahiptiler. Böylece gece yarısı yankılanan ses binlerce imanlı tarafından müjdelendi. Hareket bir gelgit dalgası gibi tüm ülkeyi süpürdü. Kentten kente, köyden köye, kırdaki uzak yerlere dek yayıldı. Sonunda Allah'ın bekleyen halkı tamamen uyandı. Fanatiklik bu duyurunun önünde güneşin doğumuyla buharlaşan kırağı gibi kayboldu. İmanlılar şüphelerinin ve şaşkınlıklarının giderildiğini gördüler. Umut ve cesaret kalplerini canlandırdı. Çalışmada Allah'ın sözünün ve ruhunun denetleyici etkisi olmadan insani heyecan bulunduğunda her zaman sergilenen aşırılıklardan eser yoktu. Eski İsrail'de Rabbin hizmetkarlarının tekdir bildirilerini izleyen kendini alçaltma ve Rabbe dönüş dönemlerine benzer nitelikteydi. Allah'ın her çağdaki çalışmasını gösteren özellikleri taşıyordu. Coşkun bir sevinç pek yoktu. Bunun yerine kalplerin derinden araştırılması, günahların itirafı ve dünyayı terk ediş vardı. Acılı canların yükü Rabbi karşılamaya hazırlıktı. Sebatla edilen dualar ve Allah'a kayıtsız şartsız adanmışlık vardı.
Miller, çalışmayı şu sözlerle tanımlıyordu. Büyük bir sevinç ifadesi yok. Yani gelecekte tüm göğün ve yeryüzünün birlikte sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşacağı bir olay için bastırılmış gibi. Sesleniş yok. Bu da gökten gelen sesleniş için ayrılmış. İlahi söyleyiciler suskun. Melek ordularına, göğün korosuna katılmayı bekliyorlar. Duyguların çatışması yok. Tümü tek yürek, tek zihin. Harekete katılan başka biri şu tanıklıkta bulundu. Her yerde, yüce göğün Allah'ı önünde, kalplerin tüm derinliklerinin araştırılmasını ve canların alçaltılmasını sağladı. Bu dünyaya ait şeylere sevginin terk edilmesine, çatışmalara ve düşmanlıklara son verilmesine, işlenen yanlışların itiraf edilmesine, Allah'ın huzurunda diz çöküşe ve bağışlanma ve kabul edilme için ona tövbekar, ezik yürekli yalvarışlara neden oldu. Daha önce hiç görmediğimiz bir şekilde kendini alçaltmalara ve canların secde etmelerine neden oldu. Allah'ın Yoel aracılığıyla bildirdiği gibi Allah'ın büyük günü yaklaştığında giysilerin değil yüreklerin paralanmasına, oruçla, ağlayışla ve yasla Rabbe dönüşe yol açtı. Allah'ın Zekeriya aracılığıyla söylediği gibi onun çocuklarının üzerine lütuf ve yakarış ruhu döküldü. Bedenini deştiklerine baktılar. Ülkede büyük bir yas oldu. Ve Rabbi arayanlar onun önünde canlarına eziyet ettiler. Sayfa 271. Ocak 1845. Elçilerin zamanından beri meydana gelen büyük dinsel hareketlerin hiçbiri 1844 sonbaharındaki hareket kadar insani kusurlardan ve şeytanın hilelerinden uzak olmamıştır. Şimdi dahi üzerinden pek çok yıl geçtikten sonra harekete katılan ve gerçeğin kaidesi üzerinde sağlam duranların tümü halen o bereketli çalışmanın kutsal etkisini hissetmekte ve Allah'tan olduğuna tanıklık etmektedirler. Güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın çağrısı duyulduktan sonra bekleyenler kalkıp kandillerini tazelediler. Allah'ın sözünü daha önce görülmemiş yoğunlukta bir ilgiyle incelediler. Cesareti kırılmış olanları harekete geçirmek ve bildiriyi kabul etmeye hazırlamak için gökten melekler gönderildi. Çalışma, insani hikmet ve bilgiyle değil, Allah'ın kudretiyle ayakta durdu. Çağrıyı ilk duyan ve itaat edenler, en yetenekli olanlar değil, en alçak gönüllü ve adanmış olanlardı. Çiftçiler ekinlerini tarlada bıraktılar. Tamirciler aletlerini bir kenara bıraktılar. Gözyaşları ve sevinçle uyarıyı bildirmeye çıktılar.
Daha önce davada önderlik edenler bu harekete en son katılanlar arasındaydılar. Kiliseler çoğunlukla kapılarını bu bildiriye kapattılar. Bildiriyi kabul edenlerden büyük bir grup kiliselerle bağlantılarını kopardı. Allah'ın takdiriyle bu duyuru ikinci meleğin mesajıyla birleşti ve o çalışmaya güç verdi. İşte güvey geliyor bildirisi büyük bir tartışma konusu olmadı. Kutsal yazılardaki kanıt açık ve kesindi. Onunla birlikte canı harekete geçiren zorlayıcı bir güç etkindi. Hiçbir şüphe, hiçbir sorgulama yoktu. Mesih'in Yeruşalim'e muzaffer girişinde bayramı kutlamak için ülkenin dört bir yanından gelen insanlar Zeytin Dağı'nda toplanmışlar, İsa'ya eşlik eden kalabalığa katıldıklarında o saatin ilhamını alarak büyük haykırışa eşlik etmişlerdi. Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. Matta 21, ayet 9. Aynı şekilde Adventistlerin toplantılarına kimileri meraktan, kimileri sırf alay etmek için katılan inançsızlar, bildiriye eşlik eden ikna edici gücü hissettiler. İşte güvey geliyor. O zaman duaya yanıt getiren iman vardı. Ödülün karşılığına saygısı olan iman. Susuz toprağa düşen sağanak yağmur gibi lütuf ruhu da içten arayıcıların üzerine dökülüyordu. Yakında kurtarıcılarıyla yüz yüze durmayı bekleyenler, tarifsiz, büyük bir sevinç duyuyorlardı. Kutsal ruhun yumuşatıcı ve boyun eğdirici gücü kalplerini eritiyor, onun bereketi, sadık ve imanlıların üzerine bol ölçüyle dökülüyordu. Bildiriyi alanlar, dikkatle ve ciddiyetle Rablerini karşılamayı umdukları zamana ulaştılar. Her sabah ilk görevlerinin Allah tarafından kabul edildiklerine dair kanıtları sağlamak olduğunu hissediyorlardı. Kalpleri sıkı sıkıya birleşmişti. Birlikte ve birbirleri için çok dua ediyorlardı. Sık sık Allah'la birlikte olmak için gözlerden uzak yerlerde toplanıyorlardı. Tarlalardan ve ağaçlıklardan göğe yakarış sesleri yükseliyordu. Kurtarıcının onayı onlar için günlük yiyeceklerinden daha gerekliydi. Zihinlerini karartan bir bulut olursa bunu ortadan kaldırana dek durup dinlenmiyorlardı. Bağışlayıcı lütfun tanıklığını hissettikleri için canlarının sevdiği kişiyi görmeyi özlemle bekliyorlardı. Fakat bu kez de kaderlerinde hayal kırıklığı vardı. Beklenen zaman geçti ve kurtarıcıları görünmedi. Onun gelişini sarsılmaz bir güvenle beklemişlerdi. Şimdi ise kurtarıcının mezarına gelerek onu boş bulan ve ağlayarak haykıran Meryem gibi hissediyorlardı. Rabbimi almışlar. Onu nereye koyduklarını bilmiyorum. Yuhanna 20, ayet 13.
Bir huşu duygusu, mesajın doğru olabileceğine dair bir korku, bir süreliğine inançsız dünyayı kısıtlama görevi görmüştü. Zamanın geçmesinden sonra bu duygu birdenbire kaybolmadı. Başlangıçta hayal kırıklığına uğrayanlara karşı övünmeye cüret edemediler. Fakat Allah'ın gazabına dair hiçbir işaret görülmeyince korkularından sıyrılarak kınama ve alaylarını sürdürdüler. Rabbin yakında gelişine inanma iddiasındaki büyük bir grup imanlarını terk etti. Çok emin olanlardan bazılarının gururu öylesine incindi ki dünyadan kaçacak delik aradılar. Yunus gibi Allah'tan şikayet ettiler ve yaşam yerine ölümü seçtiler. İmanlarını Allah'ın sözüne değil de başkalarının görüşlerine dayandıranlar şimdi yine fikirlerini değiştirmeye hazırdılar. Alaycılar zayıfları ve korkakları kendi yanlarına çektiler ve bunların tümü birleşerek artık korku ya da beklenti olamayacağını bildirdiler. Zaman geçmiş, Rab gelmemişti ve dünya binlerce yıl boyunca aynı kalabilirdi. Ciddi ve içten imanlılar. Mesih uğruna her şeyden vazgeçmişler ve onun mevcudiyetini daha önce hiç yapılmayan bir şekilde paylaşmışlardı. İnançlarına göre son uyarılarını dünyaya duyurmuşlar, ilahi efendilerinin ve göksel meleklerin topluluğuna çok yakında kabul edilecekleri beklentisiyle bildiriyi kabul etmeyen toplumdan büyük ölçüde çekilmişlerdi. Güçlü bir arzuyla dua etmişlerdi. Gel Rab İsa, tez gel. Ancak o gelmemişti. Şimdi ise yaşamın kaygılarının ve kargaşalarının yüklerini tekrar üstlenmek ve alaycı dünyanın iğnelemelerine ve küçümseyişlerine katlanmak korkunç bir iman ve sabır sınavıydı. Yine de bu hayal kırıklığı Mesih'in ilk gelişinde öğrencilerinin yaşadığı kadar büyük değildi. İsa muzaffer bir şekilde Yeruşalim'e girdiğinde izleyicileri onun Davut'un tahtına oturacağına ve İsrail'i kendisine zulmedenlerden kurtaracağına inanıyorlardı. büyük umutlar ve sevinçli beklentilerle krallarına saygılarını göstermek için birbirleriyle yarıştılar. Pek çoğu giysilerini onun yoluna halı gibi sermiş ya da önüne yapraklı hurma dallarını saçmışlardı. Hararetli bir sevinçle birleşerek memnuniyetle ilan etmişlerdi. Davutoğlu'na hozana! Bu sevinç patlamasından rahatsız olan ve öfkelenen Ferisiler, İsa'dan öğrencilerini azarlamasını istediklerinde o şu karşılığı verdi. Bunlar susacak olsa taşlar bağıracaktır. Luka 19, ayet 40. Peygamberlik sözü yerine gelmelidir. Öğrenciler Allah'ın tasarısını yerine getiriyorlardı. Ancak acı bir hayal kırıklığına mahkum oldular. Sadece birkaç gün sonra kurtarıcının acı içindeki ölümüne tanık olarak onu mezara koydular. Beklentileri tek bir hususta dahi gerçekleşmemişti ve umutları da İsa ile birlikte ölmüştü. Rableri mezardan muzaffer bir şekilde çıkana dek her şeyin peygamberlik sözlerinde önceden bildirilmiş olduğunu ve Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğini anlayamadılar. Elçilerin İşleri 17, ayet 3. Rab 500 yıl önce Zekeriya peygamber aracılığıyla bildirmişti. Ey Siyon kızı, sevinçle coş, sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı. İşte kralın, o adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, eşek yavrusuna binmiş, sana geliyor. Zekeriya 9, ayet 9. Öğrenciler Mesih'in yargılanmaya ve ölüme gittiğini anlasalardı, bu peygamberliği yerine getiremezlerdi. Aynı şekilde Miller'la çalışma arkadaşları da peygamberlik sözünü yerine getirmişler ve ilhamın önceden bildirdiği, dünyaya verilmesi gereken bir mesaj vermişlerdi. Ancak kendi hayal kırıklıklarına işaret eden ve Rabbin gelişinden önce tüm uluslara iletilmesi gereken başka bir mesaj sunan peygamberlik sözlerini anlamış olsalardı, bu mesajı veremezlerdi. Birinci ve ikinci meleğin mesajları tam zamanında iletildi ve Allah'ın bunlar aracılığıyla gerçekleştirmeyi tasarladığı işi tamamladı. Dünya belirlenen zaman geçip gider ve Mesih gelmezse Adventizm sisteminin tümüyle terk edileceğini umarak bekliyordu. Ancak pek çok kişi güçlü ayartılar altında imanlarını terk ettiyse de kararlılıkla duran bazı kişiler vardı. Advent hareketinin meyveleri, alçak gönüllülük ve kalpleri araştırma ruhu, dünyayı terk ediş ve yaşantının yenilenmesi bu çalışmaya dahil olarak onun Allah'tan olduğuna tanıklık ediyordu. İkinci gelişin duyurulmasına. Kutsal ruhun gücünün tanıklık ettiğini inkar edemiyorlardı. Üstelik peygamberlik dönemlerini hesaplayışlarında hiçbir hata göremiyorlardı. Karşıtlarının en yetkinleri dahi onların peygamberlik sözlerini yorumlama sistemini geçersiz kılmayı başaramamıştı. Allah'ın ruhu tarafından aydınlatılmış zihinlerin ve onun yaşayan gücüyle yanan kalplerin, kutsal yazıların ciddiyetle ve duayla araştırılmasıyla ulaştıkları konumlarını, popüler din öğretmenlerinin ve dünyasal bilgeliğe sahip kişilerin en keskin eleştirilerine ve en sert muhalefetlerine direnen ve eğitimle belagatin birleşik gücüne ve hem şereflilerin hem de aşağılıkların alaylarına ve hakaretlerine karşı duran konumlarını kutsal kitaptan kanıt olmadan terk etmeye razı gelemiyorlardı.
Evet, beklenen olayla ilgili bir aksaklık meydana gelmişti. Fakat bu dahi onların Allah'ın sözüne olan imanlarını sarsamamıştı. Yunus, Ninova sokaklarında kentin 40 gün içinde yıkılacağını duyurduğunda, Rab Ninovalıların kendilerini alçaltmalarını kabul etmiş ve denenme sürelerini uzatmıştı. Ancak Yunus'un bildirisi Allah'tan gönderilmişti ve Ninova onun isteğine göre denenmişti. Adventistler de aynı şekilde Allah'ın kendilerini yargı uyarısını bildirmek üzere yönlendirdiğine inanıyorlardı. Bu bildiri dediler, onu işiten herkesin kalplerini yokladı ve Rabbin gelişine sevgi uyandırdı. Ya da onun gelişine karşı az veya çok hissedilebilir ancak Allah'ın kesinlikle bildiği bir öfke ortaya çıkardı. Bir çizgi çizerek kendi kalplerini araştıranların Rab o zaman gelmiş olsaydı bu çizginin hangi tarafında bulunacaklarını anlamalarını sağladı. İşte Allah'ımız budur, onu bekledik ve bizi kurtaracaktır mı diyeceklerdi, yoksa tahta oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından kendilerini gizlemesi için kayalara ve dağlara üzerlerine düşmelerini mi söyleyeceklerdi? İnanıyoruz ki Allah bu şekilde halkını yokladı. İmanlarını denedi. onları sınadı ve deneme saatinde onları yerleştirmeyi uygun göreceği konumdan kaçınıp kaçınmayacaklarını ve bu dünyadan vazgeçerek Allah'ın sözüne kesin bir güvenle dayanıp dayanmayacaklarını gördü. The Advent Herald and Signs of the Times Reporter, Advent müjdecisi ve zamanların işaretleri habercisi, 8. cilt, sayı 14, 13 Kasım 1844. Geçmiş deneyimlerinde kendilerini Allah'ın yönlendirdiğine halen iman edenlerin duyguları, William Miller'ın sözlerinde ifade edilmiştir. Hayatımı o zaman elimde olan kanıtlarla yeniden yaşayacak olsaydım, Allah'ın ve insanların huzurunda dürüstlükle ifade ederim ki, aynı şeyleri yapardım. Umarım giysilerimi canların kanından temizlemişimdir. Elimden geldiği kadarıyla kendimi onların mahkumiyetlerindeki tüm suçtan akladığımı hissediyorum. Bu Allah adamı, İki kez hayal kırıklığına uğramış olmama rağmen, diye yazdı. Henüz moralim bozulmuş ya da cesaretim kırılmış değil. Mesih'in gelişine olan umudum her zamanki kadar güçlü. Yalnızca yıllarca ciddiyetle düşündükten sonra kesin görevim olduğuna inandığım şeyi yaptım. Yanılmışsam bu hayırseverliğin, insan kardeşlerime olan sevginin ve Allah'a karşı yükümlü olduğum vazifenin lehine olmuştur. Bildiğim bir şey var. İnandığından başka hiçbir şeyi vaaz etmedim. Ve Allah benimle birlikte oldu. Çalışmada onun gücü sergilendi ve pek çok iyilik ortaya çıktı. Binlerce kişi, göründüğü kadarıyla o zamanın vaaz edilmesiyle kutsal yazıları incelemeye başladı ve bu sayede iman yoluyla ve Mesih'in kanının serpilmesiyle Allah'la barıştılar. Hiçbir zaman gururluların yakınlığını kazanmaya çalışmadım, ne de dünya kaşlarını çattığında korkuya kapıldım. Şimdi onların onayını almaya çalışmayacağım. Nefretlerini uyandırmak için görev sınırlarını da aşmayacağım. Canımı bağışlamaları için onlara yalvarmayacağım. Allah kendi iyi takdiriyle emrederse, umarım ki onu kaybetmekten de çekinmeyeceğim.
Allah halkını terk etmedi. Onun ruhu, almış oldukları ışığı düşüncesizce yatsımayan ve Advent hareketini kınamayanlarla birlikte kaldı. İbranilere mektupta, bu krizde denenen ve bekleyenlere yönelik cesaretlendirici ve uyarıcı sözler yer almaktadır. Onun için cesaretinizi yitirmeyin. Bu cesaretin ödülü büyüktür. Çünkü Tanrı'nın isteğini yerine getirmek ve vaat edilene kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacınız vardır. Artık gelecek olan pek yakında gelecek ve gecikmeyecek. Doğru adamım imanla yaşayacaktır. Ama geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım. Bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz. İman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız. İbraniler 10, ayet 3-1539. Bu öğüdün son günlerdeki kiliseye hitap ettiği, Rabbin gelişinin yakınlığına işaret eden sözlerden açıkça belli olmaktadır. Artık gelecek olan pek yakında gelecek ve gecikmeyecek. Görünürde bir erteleme olacağı ve Rabbin gecikiyormuş gibi görüneceği de açıkça ima edilmiştir. Burada verilen açıklama, bilhassa bu zamanda yaşayan Adventistlerin deneyimlerine uyarlanmıştır. Burada hitap edilen insanlar, imanlarının yıkımı tehlikesiyle karşı karşıyaydılar. Allah'ın ruhunun ve O'nun sözünün kılavuzluğunu izleyerek O'nun isteğini yerine getirmişler, ancak geçmiş tecrübelerindeki O'nun tasarısını anlayamamışlar, önlerindeki yolu da göremeyerek, Allah'ım gerçekten de kendilerine önderlik edip etmediğinden şüphe etmeleri için ayartılmışlardı. Bu zamanda şu sözler geçerliydi. Doğru adamım imanla yaşayacaktır. Gece yarısı yankılanan sesin parlak ışığı yollarının üzerinde parladığında ve peygamberlik sözlerinin mühürlerinin açılarak hızla yerine gelmekte olan belirtilerin Mesih'in gelişinin yakın olduğunu bildirdiklerini gördüklerinde gözle görülene dayanarak bu yolda yürümüşlerdi. Fakat şimdi yıkılmış umutlarla boyun eğmiş olarak yalnızca Allah'a ve O'nun sözüne olan imanla ayakta durabiliyorlardı. Alaycı dünya şunları söylüyordu. Kandırıldınız. İmanınızdan vazgeçin ve Advent hareketinin şeytandan olduğunu söyleyin. Fakat Allah'ın sözü şöyle bildiriyordu. Ama geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım. Artık imanlarını terk etmek ve bildirilerine eşlik eden kutsal ruhun gücünü inkar etmek, yıkıma doğru gerilemek olacaktı. Paulus'un sözleriyle kararlılık için yüreklendirildiler. Onun için cesaretinizi yitirmeyin. Dayanma gücüne ihtiyacınız vardır. Gelecek olan pek yakında gelecek ve gecikmeyecek. İzleyebilecekleri tek güvenli yol,
Allah'tan almış oldukları ışığa değer vermek, onun vaatlerine sıkı sıkıya tutunarak kutsal yazıları incelemeye devam etmek ve daha fazla ışık almak için sabırla bekleyip gözlemekti.